Ayrım 16. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 165. 6. gün. Sapıklar ve kurbanları üzerine. 6. günün sabahı Sina, "Ne oluyor hanımlar? Tecavüz hakkında konuşacaktık. Unuttunuz mu?" diye sordu. "Bunu bize hiç hatırlatmasaydın çok daha iyi olurdu," diye Olga homurdandı. Ama kimse başka bir konu ortaya atmadığından o konuda karar kılındı. Akşam çocuklarına meme verdikten sonra her zamanki gibi Larissa sözü alıp akşamı başlattı. Birinci öykü. Biyolog Larissa, rejim aleyhtarı biri olma yolunda nasıl tam gaz hızla ilerlediğini ama sonra olayların seyrinin nasıl değiştiğini anlatıyor. Muhalifler çevresiyle ilişkiye geçme, Leningradlı entelektüeller arasında az görülen bir olay değildir. Haklı değil miyim Galina? Hemen hemen herkesin tanıdıkları arasında bir muhalif vardır veya en azından dostlarından birinin muhalif bir ahbabı olur. Sizin de bildiğiniz gibi Volodka'ma benzer bir kahraman bulma hayalinden hiç vazgeçmedim. Bu yüzden günümüzün kahramanlarına, yani farklı düşünenlere yönelmem doğaldı. 60'lı yılların sonunda insan onlarla kolayca ilişki kurabiliyordu. Çünkü o zamanlar takip edilen, zan altındaki birine veya birilerine yardım edebilmek için devamlı imza toplanıyordu. Şimdi bu akım sona erdi. Durum daha ciddileşti. Ama o zamanlar muhalif çevresine girme çok modaydı. Benim seçtiğim insanın adı Volodya idi. Belki de onun ismi bende bir sempati uyandırdı. Hayranlarımın ve sevgililerimin birçoğunun adları böyledir. Bu Volodya neşeli ve iyi bir arkadaştı. Çok da akıllıydı. Bir sürü yabancı dil biliyordu. Edebiyatı tanıyor ve seviyordu. Kampta bulunmuştu. Hatta ünlü Vladimir hapishanesinde bile yatmıştı. Yakın arkadaşları Bubowski ve Ginsburg ile birlikte. Kısacası ünlü biriydi. Volodya ile henüz yatmamıştık bile. Ama onun işlerine adeta binlerce iple bağlanmıştım. Oraya buraya imzalar atıyor, onun talimatı ile sağa sola gidiyor, bazı geceler makinemin başında sabahlıyor, yasak yazılar basıyordum. Yaşamım yavaş yavaş özel bir önem kazanmaya başlamıştı. Yürüttüğüm siyasi faaliyet nedeniyle değildi bu. İkinci Volodka'mı bulduğuma inanmamdandı. Zor bir süreçti bu, zor ve karmaşık. Öyle ki bendeki değişikliği kavramak için şiir bile yazmaya başladım. Bu şiirlerden birinde kendimi derinliklerinde bir kar çiçeğin boy verdiği bir kar yığınıyla kıyasladım. Komik değil mi? Ama çok mutluydum. Benim için bu yaşantının zor olmasının bir diğer nedeni de bağımsızlığına düşkün biri olarak yeniden tabi olmayı öğrenmek zorunda kalmamdı. Kafamdaki mutluluk imajı o zamanlar buydu işte. Bugün bağımsızlığımı böyle bir mutluluğa asla değişmem. Tabii bu tecrübeyi acı bir şekilde ödedim. Volodya'ma körü körüne inanmıştım. Başka kime inanacaktım ki? Bugünkü değer yargıları, yani muhaliflerin değer yargıları açısından o bütün sınavları başarıyla atlatmıştı. Onun arkadaşlığa verdiği değer üzerine hapisteki arkadaşları efsaneler anlatıyorlardı. Ona karşı yürütülen iki mahkemede de hiçbir zarar görmeden, kendine en ufak bir gölge düşürmeden aklanmıştı. Ve bir kere bile bana demir parmaklıkların arkasında çektiği acılardan şikayet etmemişti. Ve size söylüyorum canlarım, o demir parmaklıkların arkasında bir saat bile kalmak ve sorguya çekilmek korkunç bir olay. Feci bir şey. Bunu ben kendi deneyimden gayet iyi biliyor, tanıyorum. Bizi bir yürüyüş sırasında tutukladılar. Evet ya, onunla yürüyüşlere bile gittim. Bugün bile staj yerimden nasıl kovulmadığıma hala hayret ederim. Bizi Senato meydanında tutukladılar ve bir milis kamyonuna tıktılar. Revire götürdüler. Yolda Volodya elimi sıkı sıkı tuttu. Kulağıma eğilip sorgudaki davranışımla ilgili fısır fısır talimat verdi. Korkacak hiçbir şeyin olmadığını ve beni muhakkak serbest bırakacaklarını söyledi. Onun durumu ise farklıydı. Her zaman olasılıkların en kötüsünü göz önüne almalıydı. Eğer onu orada tutacak olurlarsa ben hemen onun evine gitmeli, onu zan altında bırakabilecek tüm kağıtları ve broşürleri saklamak ve batıdaki önemli kişileri onun durumundan haberdar etmeliydim. Durum çok acı olmakla birlikte onun için bir şeyler yapabilmek bile beni çok mutlu ediyordu. Revirde devletin güvenlik görevlileri tarafından sorguya çekildik. Ben korkudan hep sustum. Tecrübesizliğimden önemli bilgileri ortaya dökebilirdim. Yakalananlardan bir kısmı, aralarında ben de vardım, 2 saat sonra serbest bırakıldı. Volodya ve diğerleri 2 hafta hapis cezasına çarptırılıp Kalyayeva caddesindeki hapishaneye götürüldüler. Onu orada ziyaret etmek yasaktı ama bir kere yiyecek ve giyecek paketi vermeme izin verildi. Volodya 2 hafta sonra hapisten çıkınca beni daha çok işin içine çekti ve benim sevgim de iyice derinleşti. Onunla birlikte yaşantım heyecanlıydı. Onu tekrar tutuklayacakları korkusuyla her gün evine gidiyordum. O da serbest kaldığı sürece mümkün olanın en fazlasını yapabilmek için deliler gibi çalışıyordu. Bana çok gizli görevler veriyor, önemli kişilerle tanıştırıyor, gizli kurallarını öğretiyordu. Devlet Güvenlik Dairesi beni yakından takip etmek için gerekli bütün nedenleri kısa süre sonra buldu. Sokakta şüpheli gölgelerin beni takip ettiklerini fark etmem uzun sürmedi. Hepsi birbirinin kopyası olan pardesülü rahatsız edici genç insanlar. Bir seferinde gece yarısına kadar Volodya'da kalmış ve kısa bir süre önce tutuklanan Semistat çalışanlarından birinin savunmasını hazırlaması için ona yardım etmiştim. "Artık eve gitmeliyim Volodya," dedim. "Ben de kalabilirsin. Bu iş ertelemeye gelmez. Yarın ne olacağı belli değil," dedi. "İmkansız. Anneme haber vermedim. Meraktan deli olur. Mecburen gideceğim. Saat 2 oldu. Bir taksiye binerim. Yanımda da hiç para yok. Bana biraz para verebilir misin?" "Meteliksiz olduğumu biliyorsun. Öyleyse sen de benimle gel. Geceleri sokaklarda yalnız dolaşmak istemiyorum." "İmkansız. Bu yazıyı bitirmeliyim. O insanlar büyük tehlike içindeler. Yolun uzak sayılmaz. Buna rağmen korkuyorum. Son zamanlarda 1-2 kişi devamlı beni takip ediyor. Onlar sana ne yapabilirler ki? Ayrıca haydutlardan korunmanın en iyi yolu işte," dedi ve güldü. Bu konuşmayı tam olarak aklımda tutmamın nedeni bunun son konuşmamız olması. Sonra bir de birbirimizden ayrılırken birkaç kelime söyledik. Bütün ricalarım boşunaydı. Üstelik Volodya sonunda öfkelendi, suratını asıp gözlerini boşluğa dikti. "Bugün neyin var senin Lara? Kadınca korkularınla şımarıklık etmenin hiç de sırası değil," diye azarladı beni. İçimde gittikçe artan korkuyu ve huzursuzluğu bastırarak ona bir öpücük verdim ve dışarı çıktım. Goroçovaya caddesi zifiri karanlıktı ve kimsecikler yoktu. Bir an önce Sadovya'ya varmak için mümkün olduğu kadar çabuk koşmaya başladım. Orası biraz daha aydınlıkçaydı. Birdenbire arkamda ayak sesleri duydum. Karda sesler çıkıyordu. Bir aralığa saptım. Eğer sadece zararsız bir yolcuysa yoluna devam eder gider ve ben de kurtulurdum. Ama ayak sesleri beni takip ediyorlardı. İyice hızlanıp yaklaştılar. Arkama dönüp baktım. Yüzü atkıyla yarı yarıya kapanmış, kürk ceketli genç bir adamdı bu. Hızlandım ama aniden bir el arkamdan gelip göğsümün üzerinden beni yakaladı. Eldivenli ikinci bir elde ağzımı kapattı. Beni bir kapı ağzına sürükledi. Sırtımı duvara yaslayıp önce mantomu parçaladı. Mantomun düğmeleri karın üzerine fındık taneleri gibi dökülüyordu. Sonra elbisemi yırttı. Şansım varmış ki içimde külotlu çorap ve onun üzerinde de pantolon vardı. Adam kabaca bacaklarımın arasına elini soktu. Ama çıplak tenime dokunamayınca öfkeyle dişlerini gıcırdattı ve bütün vücudu sabırsızlıkla titredi. İğrençti. Onun bu öfkesinden faydalanarak bütün gücümle elini ısırdım. Acıdan haykırarak beni bir an serbest bıraktı. Çılgın gibi dar sokakta koşmaya başladım. Yine peşime düştü. Büyük bir panik içinde olmama rağmen aklıma parlak bir fikir geldi. Önüme çıkan ilk avluya daldım. Orta yerde durdum ve pencerelere baktım. Acaba herhangi birinde bir ışık yanıyor muydu? Evet, orada, 2. katta. "Volodya, imdat! Arkamda bir haydut var," diye bütün kuvvetimle bağırmaya başladım. Öyle ki duvarlarda yankılandı sesim. Herif korkuyla olduğu yerde çakıldı kaldı. Ben sanki biri gerçekten hemen imdadıma koşacakmış gibi yerimden kıpırdamadım. "Volodya, gel aşağı, çabuk ol," diye yeniden bağırdım. "Rezalet, olmadı bu iş," diye bağırdığını duydum haydutun. Sonra ortadan toz oldu. Bir evin girişine sığındım ve titreyerek duvara dayandım. Herif tekrar gelir korkusuyla gözümü avlu kapısından ayırmıyorum. Etrafta her şeyin sakin olduğuna kanaat getirir getirmez avludan çıktım. Dikkatle sağıma soluma bakınıp yola bir göz attım. Görünürde kimse yoktu. Yırtık elbisemi ve mantomu topladım, eve döndüm. Çabuk yürümek için birazcık bile kuvvetim kalmamıştı artık. Evde küveti doldurup içine girdim. Hem ısınmak hem de doya doya ağlamak için. Sonra da bitkin halde yatağıma girdim. Böylece bu muhalif aşkının da sonu gelmiş oldu. Bana ister kızın, ister kızmayın Galina, ama size bir şey söyleyeceğim. Yoldaşlarınız ve mücadele arkadaşlarınız olağanüstü insanlar doğrusu. Hatta bir anlamda hepsi birer kahraman. Ama hiçbiri erkek değil kesinlikle. Zaman onları bile korumamış. Başınızdan geçen onca olaydan sonra böyle düşünmenizi doğal karşılıyorum, dedi Galina. Onu tanırım. Hayatını gerçekten insanlığa adamıştır. Ama en yakını için parmağını bile oynatmaz. Onun annesini tanır mıydınız? Biraz. Harika bir kadın. Nerede çalıştığını da biliyor musunuz? O çoktan emekli olmadı mı? Evet, oldu ama oğlunun kendini tamamen ideallerine adayabilmesi için bir ocakta ateşleyici olarak çalışıyor hala. Oğlunun politik fikirlerini paylaştığı için mi yapıyor bunu, diye sordu Valentina. Bunu bilmiyorum ama bence daha çok iyi bir anne olduğu için. Oğlu ise onu nasıl istismar ettiğinin farkında bile değil. Benim için artık hiçbir şeyin önemi yok. Şimdi bir oğlum var ve kimseye ihtiyacım yok, dedi Larissa. Oğlumu bir erkekten ne bekliyorsam öyle yetiştireceğim. İleride karısı bana teşekkür edecektir. Aman Tanrım, er geç onu kaybedeceğimi düşünmek bile istemiyorum. Onu benden alacak kadından şimdiden nefret ediyorum. Kadınlar Larissa'nın bu erken nefretine güldüler. Sonra Sina herkesi susmaya davet etti ve öyküsünü anlatmaya başladı. İkinci öykü. Evsiz barksız Sina bir adamın erkekler tarafından ifal edilişini anlatıyor. Ben erkekler yüzünden başıma gelen acı olaylardan bahsetmeyeceğim. Bunlar kelimelerle ifade edilemezler. Ayrıca kaç kere ırzıma geçildiğini unuttum bile. Şiddete maruz kalmamak için kaç kere kendim isteyerek yere yattığımı da unuttum. Hapislerde, çalışma kamplarında vesaire. Sokaklarda dolaşırken bir hafta geçmezdi ki bir sarhoş serseri beni bulmasın ve yanımda ısınmak istemesin. Bizim gibiler bunu günah saymaz. Onlar için bu korkunç bir olay da değildir. O kadar batağa saplandım ki beni artık kolay kolay hiçbir şey sarsmıyor. Hayat beni iyice yoğurdu. Her şeye dayanıyorum. Bir herifin organı bana asla zarar vermez. Benim acıdığım genç ve suçsuz kızlar, onların yaşadıkları olaylar. Hatta bazen genç bir oğlanın da başına bu tür olaylar geliyor. Bir keresine böyle birine o kadar çok üzüldüm ki, daha yarı çocuk biriydi ama ne yazık ki daima bir kurban oluyor hayatta. Şimdi beni dinleyin. Volodka hapishanesindeydik. Orada hep beraber aynı koğuşta kalıyorduk. Bazıları çalışma kampına nakillerini bekliyor, bazıları henüz yeni tutuklanmış, sorguya çekiliyorlardı. Bir araya toplanmış bir insan sürüsü. 18 yaşından ufak kızlar, içeride birkaç kez yatmış büyük kadınlar, hepsi de aynı yerde. Birbirimizin bitlerini ve hayat deneyimlerini topluyorduk. Erkeklerde de durum aynıydı. Bizim aramızda iri yarı, utanmaz, hayasız, adi bir kadın vardı. Bir et kombinası direktörü iken paraları kendi cebine indirmek suçundan enselenmişti. Burnu havada dolaşır dururdu aramızda. Sizler hepiniz ufak balıklarsınız. Zavallı yoksul sokak dilencileri. Oradan biraz çal, şuradan biraz çal. Bunların hepsi ufak işler. Çalacaksan yüklü bir şeyler çal ki kraliçeler gibi yaşayasın. Ben bir kraliçe gibi yaşadım. Suçumu çekip dışarı çıktıktan sonra her şey yine eskisi gibi olacak. Ondan sonra yine yakalanacaksın Antonina, derlerdi diğer kadınlar. Ama o sadece gülerdi. Bekleyin, bir şeyler öğrendik herhalde. Gelecekte daha akıllıca işler çevireceğiz. Kocası ve oğlu da bizimle aynı katta kalıyorlardı tutuklu olarak. Dolaşırken birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Yiyecek taşıyan görevliler gizlice mektuplarını iletiyorlardı. Oğlun kaç yaşında, diye sorduk ona. 19. Ne olmuş yani? Onun da hayatı tanıması gerekli. Böylece kendini korumasını öğrenir. Başına bu tür işler gelmez, derdi. Ve kendi kendine bir şarkı tuttururdu. Neşeli bir tutuklu arkadaş orada, o ortamda değerli bir hazinedir. Ama Antonina'nın neşesinde kötü bir şeyler vardı. O herkes aleyhinde konuşan kötü bir tipti. Oğlu ve kocası dışında kimse için iyi bir laf etmezdi. Kamplardaki yaşam hakkında konuşuyorduk. Yine Antonina palavralar atmaya başladı. Halbuki oralara ayak basmış değildi. Normal hayatta bile herkes birbirine düşman olduğuna göre hapishanede de haydi haydi olur. Özgürken başkalarının sayesinde güzel bir hayat sağladım kendime. Kampta da rahatım yerinde olur. İdarecilerle aramı iyi tutacağım. Gençleri sevgili olarak tutarım. Yaşlıları da biraz bahşişle kendime bağlarım. Yaşlı bir kadın olan Maçanya bunun üzerine ona, ''Çok erken sesini yükseltiyorsun, kuşçuk,'' dedi. ''Nerede olduğunu görmüyorsun sen galiba. Hapishane aksileri sevmez, dikkatli olanları sever.'' Ve gerçekten de hapishane Antonina'ya hemen kısa bir süre sonra darbesini indirdi. Feci bir darbeydi bu. Maçanya bile çok üzüldü bu olaya. Yeni bir grup tutuklu gelmişti o sırada Koma'dan. Adamlar Almanlar için yapılan doğal gaz boruları inşaatında çalışmak üzere Sibirya'ya gönderileceklerdi. Bazıları en ağır cezaya çarptırılmışlardı. Ötekilere sürgün verilmişti. Aslında hepsi zavallı insanlardı ama tehlikeliydiler. Hapishane artık ağzına kadar doluydu ve kavga çıkmadığı, bir olay olmadığı bir gün bile geçmiyordu. Antonina'nın oğlunun olduğu hücreye bu adamların onunu koydular. Ve daha ilk gece bütün grup oğlana saldırıp ırzına geçti. Oğlan çığlık çığlığa annesiyle babasını yardıma çağırdı. Antonina gardiyanların gelmeleri için kapıları yumrukladı ama boşuna bekledi. Gardiyanlar böyle durumlarda işe karışmaktan korkarlar. Kim kahramanı oynamaya kalkıp hücreye girerse sakat kalana kadar dayak yer. Antonina kan gelene kadar kafasını demir kapıya vurdu ama boşuna. Bir süre erkekler tarafından acı çığlıklar geldi. Sonra o korkunç şey sessizlik içinde sürdü gitti. Antonina yere yuvarlandı. Saçlarını yolarak ağladı. Saatlerce öyle ulur gibi ağladı. Susturamadık onu ve birdenbire gözlerimize inanamadık. Saçları bembeyaz oluvermişti. Sabah anne ile oğlunu revire götürdüler. Oğlanı dikmek için, annesini de deliler hücresine. Aklını yitirmişti. Antonina oğlunu kendi mahvetti dedi Maçanya. Sadece onun buraya düşmesine neden olduğu için değil, insanlarla nasıl başa çıkılır bunu öğretemediği içindi. Hapishane dik kafalıları sevmez, sertleri de hemen kırar. Erkeklerin tecavüze uğraması mı? Bu gerçekten var mı diye sordu Irina bu korkunç öykünün etkisinde kalarak. Tabii oluyor dedi Sina ve başına böyle bir şey gelene kamplarda bir daha adam gibi muamele edilmez. Kimse onunla aynı masaya oturmaz. Kimse onun yanında uyumak istemez. Ama canı sevişmek isteyen biri onu bir duvar dibine çekip hemen oracıkta işini görür. Zavallı, şanssız insanlardır bunlar. Peki onların ırzına geçenler, onlar da aşağılanmazlar mı? Hayır, onlara kahraman gözüyle bakılır. Aynen dışarıda olduğu gibi. Kadın ve erkek sevişir. Kadının adı fahişeye çıkar, erkeğinki ise zamparaya. Ah Sina diye iç geçirdi Olga. Bize hayatta bir kerecik olsun adaletin yerine geldiğini ve adamın tekinin hak ettiği cezayı çektiğini anlatacağını umdum hep. Ama sen acı çeken bir kızın yerine acı çeken bir erkeği geçirdin. Bu bize hiç teselli vermiyor ki. Bekle Olga dedi Valentina. Benim öyküm seni teselli edecek. Ama sıra şimdi sende Natasha. Başla yoksa Olga adalet özlemiyle eriyip gidecek. Üçüncü öykü. Mühendis Natasha, çocukluğunda komşusu bir delikanlının kendisine öğrettikleri sayesinde tecavüz tehdidinden nasıl kurtulabildiğini anlatıyor. Tanrı'ya şükür ki ben gerçek anlamda hiç tecavüze uğramadım. Hani karanlık yollarda insanı rahatsız ederler, iğrenç tekliflerde bulunurlar, o tamam ama gerçek bir tecavüz olayı yaşamadım ben. Yine de çocukluğumda başımdan sonu kötü olabilecek bir olay geçti. Her şeyin başka türlü gelişmesini Vitka'ya, komşumuzun oğluna borçluyum. Vitka ikinci sınıfa gidiyordu ve çocukluğumun karabasanıydı. O zamanlar çok ufak tefek olduğum için ayak parmaklarımın ucunda dursam bile sokak kapısının ziline erişemiyordum. Merdiven penceresinin pervazına tırmanır, zili ancak öyle çalabilirdim. Ama orada da benim için devamlı bir tehlike mevcuttu. Vitka idi bu kerata. Sessiz olmaya ne kadar dikkat edersem edeyim o beni yakalamayı başarırdı. Bütün gün anahtar deliğinden gözler ve ben pencere demirine tırmandığım anda da beni yakalar ve ellerini eteğimin altına sokarak pıtığımı tutardı. Onu ayaklarımla tekmeler, ellerimle kafasına yumruklar atardım. O da iğrenç bir biçimde kıkırdayarak anne ve babama yakalanmamak için hemen içeri kaçardı. Öfkeyle ağlardım. Ama annem babam ne olduğunu sordukları zaman da hiçbir şey söylemezdim. Utanırdım galiba. Onlar da oyun oynarken birinin beni kızdırdığını sanırlar ve böylece olay onlar için kapanırdı. Vitya'nın neden böyle hareket ettiğini anlayamazdım. Ama yine de bu olayda insanı aşağılayıcı, acı verici ve utandırıcı bir şeyler olduğunu hissederdim. O sıralar tek dileğim bir an önce büyüyüp pencere demirine tırmanma zorunluluğundan kurtulmak ve Vitya'yı bu iğrenç davranışı ödetmekti. Ayaklarım yere sağlam bastıklarında korku nedir bilmezdim. O zaman Vitya istediğini yapsın. Buna yanaşamazdı bile. Ben sadece pencere demirine tırmandığım zamanlar çaresizdim. Bir gün bahçedeki kum havuzunda oynuyordum. Birdenbire yanımda bir adam belirdi ve bana güzel bir sanat eseri göstermek istediğini söyledi. Ben de merakla başımı salladım. Adam da cebinden içi su dolu bir cam kavanoz çıkarttı. O amca kavanozun kapağına bastırdığı zaman içinden ufak bir şeytan fırlıyor ve dans ediyordu. Çok komikti. O kavanozu elime verdi ve ben de şeytancığı kavanozun içinde dans ettirmeyi başardım. Bu sanat eseri çok hoşuma gitmişti. Amca da öyle. Eğer benimle evime gelirsen bu şeytancık senin olur. Hem sana orada daha da güzel şeyler gösteririm dedi. Sevinçli bir bekleyiş içinde onun elimi tutup beni öteki sokaktaki evine götürmesine izin verdim. O bana alçak sesle konuşmamı ihtar etti. Yoksa komşudaki kocaman kötü köpek bizi duyacak ve üzerimize saldıracaktı. Bunu da çok ilginç ve heyecanlı buldum. Evine geldiğimizde amca bana şimdiye kadar hiç görmediğim hepsi birbirinden güzel, eğlenceli oyuncaklar gösterdi. Bir Çin bebeği, ufak taşlardan yapılmış ama gerçek gibi görünen bir yılan, sarı peluşten bir ördek yavrusu. Bu şekillere parmakla dokunur dokunmaz hepsi harekete geçiyor ve kımıldıyorlardı. Ben hayran kalmıştım. Birdenbire adam pantolonundan organını dışarı çıkartıp bana bu oyuncağı şimdiye kadar görüp görmediğimi sordu. Hayır diye cevap verdim. O zaman bir dokun. Bak ne olacak göreceksin dedi bana. Dokundum ve o şey birden ileri doğru bir hamle yaptı. Bunu da çok komik buldum. Amca önümde yere çömeldi ve Vitya'nın hep dokunduğu bacaklarımın arasındaki o yeri elledi. O zaman çok öfkelendim ve eline vurarak bağırmaya başladım. Sen çok kötü bir amcasın. Eve gitmek istiyorum. Adam şaşırıp ayağa kalktı ve elimden tutarak beni sokağımızın başına kadar getirdi. Onu bir daha hiç görmedim. Vitya'nın bana yaptıklarından edindiğim deneyim sayesinde o olaydan sırf korkmakla sıyrıldım. Bir düşünün, yaşım kaçtı. Albina'dan çok daha küçüktüm. Bu domuz köpekler için bir yaş sınırı var mı yok mu çok merak ediyorum. Siz ne dersiniz? Pratik olarak hiç yok dedi Valentina. Bizim bölgede sarhoşken 2 aylık minik kızına tecavüz eden bir baba yargılanmıştı. Kadınlar dehşetle söylendiler. Nasıl cezalandırdılar onu? İdama mı mahkum oldu? Hayır, savcı kurşuna dizilerek öldürülmesini talep ettiği halde o sadece hapse mahkum oldu. Ama işin daha da ilginci karısının tutumuydu. Kadın mahkemede adalete küfür etti ve şöyle bağırdı. Zaten kızımı kaybettim. Bir de kocamı elimden alacaksınız. İnanılmaz bir şey dedi Emma. Galina mutsuz bir tebessümle Emma'ya dönerek Shakespeare'den kelimeler döktürdü. Bizim savcılarımızın rüyalarında dahi göremedikleri olaylar vardır yerle gök arasında. Slavik ve arkadaşları bana tüyler ürpertici öyküler anlattılar. İnsan bazen gerçekten de insanlara olan inancını kaybediyor. İntikam nedeniyle veya daha alçakça nedenlerle sayısız suçlar işleniyor. Örneğin para hırsı. Ayrıca benim bir teklifim vardı. Cinsel problemlere biraz fazla daldık. Sanıyorum ki yaşantımızda para da öyle pek önemsiz bir rol oynamıyor. Yarın bu konuda öyküler anlatsak mı dersiniz? Gördüğüm kadarıyla teklifimi kabul ettiniz. Ama şimdi sıra sizde Valentina. Hak ettiği cezayı çeken seks haydutunuza ait öykünüz nerede kaldı? Haydi bakalım, kulağımız sizde. 16. ayrımın sonu. Sayfa 177.